Ayrım 9.
Şuradan buradan Fahrettin Akıcı sayfa 81. Türkçe ibadet. Yazının başında final düşüncemi söylüyorum. Türkçe ibadet olmaz. Bunu da gündeme getirenler ne yazık ki okumuş insanlar. Kardeşim bu soruyu neden cahil olanlar sormuyorlar? Ama onlar sorsalar yerden göğe kadar haklılar. Ama bizim okumuş fakat bu konuda cahil kesimimiz işi bulandırıyorlar. Yanına birkaç kişiyi de alarak habire gündem falan yoksa bu konuyu açarlar. Sen benim okumuş cahil aydınım, benim başıma neler açtın biliyor musun? Bu konuyu senin gibi cahil gündeme getirince ben başladım kitaplar karıştırmaya, dosyama bakmaya ve uzun mesafeler kaydedip bu konuda bilgiler toplamaya. Tabii biraz cebime de zarar verdim. Bu arada kendisini takdir ettiğim Yaşar Nuri Öztürk'ü ve diğerlerini TV'den dinledim. Cemal Kutay'ın kitabını da özetledim. Cemal Kutay ne yazık ki bu konuda siyasi yazıyor. Aynı zamanda siyasette zemin değiştiren adamları da ben sevmem. Çünkü böyle olanlar ya isim peşindedir ya parayı çok sever ya da ajandır. Bu konuda takdir edersiniz ki Kur'an'da yoktur. Peygamber Efendimizin bir sözünden dolayı ortaya çıkmış olup senelerce sonra İmam-ı Azam tarafından gündeme getirilip konu edilmiştir. Yukarıda da yazdım, dosyamı karıştırdım diye. Dosyamı karıştırırken eski Diyanet İşleri Başkanı'nın aynı konuyla ilgili yazısını kesip saklamışım. Ben de bir kanaate sahip oldum ve mantıklı bir cevabı buldum. Cenab-ı Allah Kur'an'da oku diyecek ve diğer ayetlerle bu konuyu destekleyecek. Ondan sonra da okumuş ve okumaya müsait topluma böyle beleş bir nimet verecek. Adam lise veya yüksekokul mezunu olsun, Arapça duaları okumak için her şey ayağının altında olsun. Neymiş efendim? Türkçe ibadet. Biraz dikkatli okuyun beyler, Kur'an'ı iyi okuyun. Bu tezlerimi kuvvetlendirecek bir örnekle vermek istiyorum. Bir gün gazetede Fransa'daki Müslüman olan alimin Kur'an'daki bir ayette geçen Arapça kelimenin aslında iki manası varmış. Bu alim üçüncü manası üzerinde ısrar ediyor ve bu konuda kitap yazıyor. Ben bu yazıyı kaybettim. Çünkü 100 tane kitabımın çalınması ve bazı yazılarımın da bazı gıcıklar tarafından yırtılması gibi bu yazımı da yırttılar. Bu alim ileriki 100 yılda belki haklı çıkacak. Buna da bir örnek vermek istiyorum. Firavun'un cesedi bulunca şimdi İngiltere'de müzede, ben hocama dergiyi götürdüm. Hocam biraz düşündü ve ağlayarak demek ki bu ayette geçen ibret kelimesi zamanımıza tekabül ediyor dedi. Bu açıklamalardan sonra ben de 3 şeyde iddia ediyorum. 1- Kur'an'da geçen domuz yasağı öyle boş bir şey değil. İleriki yıllarda tıbbi bakımdan bunun zararının ortaya çıkacağına inanıyorum. Şimdi bir zararının bilindiğini biliyorum ama devamı gelecek kanısındayım. 2. İddia ettiğim konu ise Kur'an'da geçen hunnen ve kunnen konusunun daha çarpıcı bir şekilde bulunacağı. 3. iddiam ise Hazreti Süleyman'ın tahtının bir yerden başka bir yere geçmesi konusunun ileride ışınlanmaya delalet olacağıdır. 2. Namazı bir vakitte kılmak. Bu cem etmek anlamına gelmektedir. 1. Yolculuk yani sefer. 2. Yağmur, kar dolu. 3. Hastalık. 4. İhtiyaç ve meşguliyet. Bu saydığım 4 konuda cem etmek mümkündür. Yalnız cem namazda öğle ile ikindi arasında, akşam ile yatsı arasında olabilir. Böylelikle namaz 3 vakte iner. Kaynak: İlmihal İslam, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Vakfı, sayfa 329, 330, 331, 332, 333. Yüzyılın Müslüman Devleti. Ben daha önceleri çok az kişiden de duydum ve Peygamber Efendimizin bir hadisine dayanarak yüzyıllar sonra oluşacak olan İslam devletini burada açıklıyorum. Bu devlet Amerika'dır. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti de Müslümanlık bakımından geriye gitmez. Bunu da samimiyetle söylüyorum, pek inanasım yok. Zamanın ahlinin yakın olduğuna inanmıyor ve başka bölümlerde de Kur'an'dan ve hadisten deliller sunmuştum. Dolayısıyla Amerika'nın da Müslüman olmasına yüzyıllar var. Bunu ne bizim çocuklarımız ne de torunlarımız görecektir. Fakat yine de hadise göre Amerika Müslüman olacaktır. Böylece zamanın ahri de yaklaşmış olacaktır. Türban davası. Türban içimize 1980'li yıllarda girdi. Peki bu bundan önce yok muydu? 1980'e kadar laiklik varsa bu da vardır demektir. Fakat bizim yüksek ulemamız türbanın laiklikle ilgisini 60 senedir demek ki çözememiş. Şimdi olduğu gibi o zaman da halledememişler. 1980'li yıllarda anayasa yapılıp YÖK'ün başında doğramacı bulununca YÖK'ün 17. maddesini değiştirip güya soruna çözüm buldular. Başörtüsüne de türban adını verdiler. Türbanın hiçbir yerde tarifi yok. Çünkü Fransızca kökenli. Bizim yine ulemamız bu türbanın tarifini anayasanın 2. ve 4. maddesine bakıp şıp diye çözüyorlar. Gelelim 3. defa kanun çıkarılmasından sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme meselesine. Anayasa Mahkemesi dünyada ilk defa olan ve demokrasi ile bir bağlantısı olmayan bir şekilde gerekçe ile madde madde iptal edildi. Türkiye'de ancak buna şahit olursun. Başka bölümlerde de söyledim. Anayasa Mahkemesi bütün kitapları yeniden yazdı. Onlar nasılsa bir klik ve ne yaparlarsa doğrudur. O zaman seçime ne gerek var? Dışarıda bir kabine ve bazı kurumlar kurun, Türkiye'yi idare edin. Sizleri çocuklarınız, torunlarınız lanetleyecek. Çünkü o zaman herkes okuyacak ve doğruyu öğrenecek. Şimdi öğretmen ve sizlerin döneklediğiniz demokratlar çığ gibi büyümeye başladı. Bu ileriki zamanlarda aşağı yukarı 200 sene sonra sizler bir kişi kalacaksınız. Şimdiden bile 3 kişi kaldınız ama hala direnciniz var. Bu 3. defa gerekçeyle iptalinize bile başta Toktamış Ateş karşı çıkmıştı. Hatta bundan 3 ay önce böyle yaparsanız AKP'yi %60'a çıkarırsınız dedi. AKP'de bu adamın dediği gibi %60 olursa bu kimin suçu anlayın. 5. ayda bu kanun yine iptal edildi. İptal edildiği gün CNN Türk, Sky Türk, Ülke, Kanal 8 ve Kanal Türk ve diğerleri hatta solcu medyanın hepsi çeşitli adamları TV'ye çıkardılar. Çıkanların sayısını ben 25 olarak saydım. Daha da fazlaydı. Bir tanesi bile bunu savunmadı. Çoğu solcular o akşam bunların birazını seyredince TV'lerini kapatmışlardır. Niye kapatıyorsunuz ki? Doğru bir tanedir ve 200 sene sonra da doğru yine bir tane olacaktır. Daha sonraki günlerde A'dan B'ye hatta B'den C'ye geçtiler. Hiç kıvırmayın. 10. ve 42. madde ne diyor ona bakalım. 10. madde 4. fıkra. Bütün işlemlerinde ibaresinden sonra gelmek üzere ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında ibaresi eklenmiştir. 42. madde 6. fıkra. Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğretim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Yukarıda yazılan kanun benim tartışacağım A maddesi yani. Öyle B'ye, C'ye kaçmayın. Burada ne diyor sadece kıyafetlerden de bahsedilmiyor. 1. Sakallı, 2. Saçlı, 3. Saçları kazıtılmış, 4. Saçları yarı kesilmiş ve yazılı, 5. Saçları uzun, 6. Küpeli, 7. Top sakallı, 8. Uzun entarili, 9. Kollar açık, 10. Kadınların kolları bacakları açık, 11. Göbeği açık, 12. Mini etek, 13. Acayip bıyıklı, 14. Kadınlar acayip kapalı, 15. Kadınların suratları bile kapalı, 16. Kadınların mini şortlu, 17. Nokta nokta nokta. Bu ihtimaller istenildiği kadar çoğaltılabilir. Hatta 50 tane olur. Ama bizi yüksek ulemamız bu yukarıda yazdıklarından türban kavramını çıkardılar. Tabii ki Türkçe ile zamanında çok oynandı. Demek ki orada Türkçe kelime var ve biz anlayamıyoruz. Bütün sağcılar, demokratlar ve normal solcular anlamıyor da bu klikler anlıyor. Daha başka bir deyişle bunlar akşam yatıyorlar, ne rüya görüyorlarsa sabah onu uyguluyorlar. İşimiz yok da bir de bunların rüyalarını bekleyeceğiz. Konuyu fazla uzatmadan bir de şu karşı çıkanlara ve çıkmayanlara bakalım. Karşı çıkanlar aslında daha fazla ama benim tespit ettiklerim şunlar. Yazgülü Aldoğan, Mehmet Y. Yılmaz, Yekta Güngör Özden, Bekir Coşkun, Hadi Uluengin, Sabah Kanadoğlu, Güngör Mengi, Vural Savaş ve 4 komutan, Yaşar Büyükanıt, Ergin Saygun, İlker Başbuğ, Aydoğan Babaoğlu. Bunlardan ismini yazdıklarımdan veya tespit edemediklerimden çoğu aşırı. Bunlar zaten Türkiye'yi düşünmüyorlar. Onların niyetleri 80'de sona erdi. Fakat ellerinde kalem var ya, kan damlatıyorlar. Yukarıda da yazdım, böyle giderlerse 3 kişi kalırlar. 200 sene sonra da 1 kişi. Bunlardan aşırı ve klik olan Yekta Bey şöyle diyor. 10. ve 42. madde ılımlı İslam amaçlı değişikliğine dair diyor. Kardeşim, burada ılımlı İslam nerede yaşıyor? Senden başkası Türkçeden anlamıyor mu? Lanet olsun İnönü'ye, yoksa Atatürk sizler gibi olanların kökünü kazıyordu. Demek ki bu milletin çekeceği varmış. Bizler sabırlıyız. 100-200 sene daha bekleriz. Ama torunlarımız sizin mezarlarınıza neler yapacak neler. Çünkü bunlar hem solcu olup hem de demokrat olamamış diyecekler. Yekta Bey'i de kabul ede ede Sözcü gazetesi kabul etmiş. Birisi çok yanlış yaptı, o da kovuldu zaten. Demek ki solcu bile olsan yanlış yaptığın anda kovulabiliyormuşsun. Bekir Coşkun ve bazıları için de şunları yazmam gerekiyor. Bekir Bey, ben seni ve çoğunu okuyorum. Ne olur sen de sağını ve solunu oku, ona göre yaz. Önce sağa sola dönek diyorsun. İleride ne olacağı belli olmaz. Sen de aşırılar arasındasın çünkü. Şimdi gelelim benim tespit edebildiğim yüzlerce olan ve kabul edenlere. Gülay Göktürk, Zülfü Livaneli, Toplamış Ateş, Oktay Ekşi, Mehmet Barlas, Doçent Doktor Serap Yazıcı, Doçent Doktor Mustafa Şentap, Taha Akyol, Profesör Ergun Özbudun, Murat Yılmaz, Profesör Doktor Hasan Tunç, Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Kamil Yaralı, Mehmet Altan, Güneri Civaoğlu, Sami Selçuk, Mustafa Karaalioğlu, Just Lagendey, Adnan Tanrıverdi, Mazhar Yürek, Mustafa Coşkun, Mustafa Buluş, Ayhan Çabuk, Mehmet Görgeç, Doçent Doktor Mazhar Dağlı, Doçent Doktor İhsan Dağlı, Ahmet İnsel, Profesör Doktor Zühtü Arslan, Hanne Svoboda, Erdoğan Teziç, İlami Soysal, Emre Aköz, Sabah. Oktay Ekşi 10 ve 42. madde laiklik ilkesiyle hiç de ilgili değildi diyor. Hatta bunlardan Profesör Doktor Erdoğan Teziç, YÖK Başkanı, Kemalizm anayasadan çıkarılmalı dedi. Çünkü yukarıda da söylemiştim, bunlar solcu falan değil, aşırı solcu ve klikler. Bunlar solcular tarafından temizlenmeli, yoksa %20'den yukarıya çıkamayacakları çok seneler görecekler. Benden demokrat olarak bir öz eleştiri, bunu hiçbir sağcının söyleyeceğini tahmin etmiyorum. Bu arada atlamadan komutanlarımızın demeçlerini de söyleyeyim. Büyük Anıt sadece neticeye göre söylem vermiştir, diğerleri ise biraz ileriye gitmişlerdir. İktidarlar devletteki ihalelerde zaten işlerini görüyorlar. Sizler de hukukta yapıyorsunuz bunu. Bu konuyu detaylı bir şekilde sonraki kitabımda yazacağım. Olan gariban millete oluyor. Ben de fazla aldırmıyorum çünkü ektiklerini biçiyorlar. Başka bölümde söyledim, millet seçmesini bilmiyor. Türban konusu ile değiştirilen anayasa kararlarını sağdan 100 kişi, soldan başta Toplamış Ateş olmak üzere 100 kişiyle tartışalım ve yerine yerleştirelim. Şimdiden bunu bile kabul etmediğimizi duyar gibiyim. Çünkü böylelerine dönek diyorsunuz. Nazım Hikmet'in arkadaşından başlayarak Cem Karaca ve binlerce kişiye dönek dediniz. Bunlar binlerce kişi ve yine solcular. Fakat aynı zamanda da demokratlar. Yukarıda kaç kere söyledim. Kala kala 3 kişi kaldınız. Haydi mübarek ola. Bizim profesörlerimiz ve elit tabaka kendi işlerine yarayan maddeleri okurlar ve ezberlerler. Sonra da icraatlarına bakarlar. İhtiyaçları o tarafta olduğu için ona yüklenirler. Bizler ise her maddeyi gözden geçirip anlamaya çalışırız. O zaman bize günah değil mi? Avrupa devletlerinde Hristiyanlıkla ilgili bir ayete karşı, bu laikliğe karşıdır deyip iptal etme yetkin yok. Böyle bir şey olsa bu zamana kadar olmadı ve olmaz da sağcılar, solcular, merkezciler, yeşiller ve halk ayağa kalkar. Ancak bizde olur bu. Mesela orada bir kapatma davası var ama onlar kapatmazlar. Acaba niye böyle davranırlar? Sizlere iki örnek verdim. Acaba niye böyle davranıyorlar bir düşünün. AKP ile ilgili olarak da hemen bir şey eklemek istiyorum. AKP'nin türban konusunda zamanlamasını doğru bulmuyorum. Bu zamanlamalarını tenkit ediyorum. Daha bunun için çok zamana ihtiyacımız vardı. Şimdi de şekil ve esas konusu ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şekil, esas, amaç vesaire gibi konuları okumayan bilemez. Bu kararlar verilince ne olması gerekiyor, bu zamana kadar bunlar bile yazılmadı. Bütün bu konular hakkında sonraki kitabımda bahsedeceğim. Herkes siyasi görüşüne göre yazıyor, demokrat olmayı beceremiyorlar. Lütfen benim 5. kitabımı bekleyin. Son padişah nasıl öldü? Sultan Vahdettin'in neden İngiliz donanmasına ait Malaya isimli bir savaş gemisiyle yurt dışına gitmek durumunda kaldığını kavrayabilmek için o devrin millet meclisindeki hakim havaya bakmak gerekiyor. Buyurun, tarih 3 Mart 1924, yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Rize Milletvekili Ekrem Bey kürsüde, hilafetin kaldırılmasının gereklediği konusunda bağıra bağıra şunları söylüyor. Efendiler, millete hizmet etmiş tarihimizde birçok sadrazamlar gösterebilirsiniz. Fakat padişah göstermek için müşkülat çekersiniz. Bunların tahta bağlı olmalarının sebebi yalnız menfaat, ihtiras bundan ibarettir. Türk milletinin bu kadar geri kalmasına sebep padişahlardır. Bu padişahlar bidayeti saltanatlarında hiçbir şey yapmamışlardır. 5 Kasım 1922'de Ankara'da 101 pare top atılarak saltanat kaldırılmış, o andan itibaren Sultan Vahdettin'in padişahlığı sona ermiştir. Bu durumda yurt dışına kaçan Sultan Vahdettin değil, vatandaş Vahdettin'dir. İlk durağı Malta oldu. Oradan Melik Hüseyin'in daveti üzerine Mekke'ye gitti. Hicaz ve Mısır'a uğradıktan sonra İtalya'nın San Remo kentine yerleşti. Kiraladığı bir villada yakın maiyetiyle yaşamaya başladı. O sırada İtalyan kralı Emanuel padişaha bir yaveri aracılığıyla şu teklifi yaptı. Ülkenin muhtelif yerlerinde saraylarımız var. Zat-ı âlilerinin ikameti için nerede oturmak istiyorlarsa orada derhal bir saray verilecektir. Ayrıca yüksek müsaadeleriyle Zat-ı Şahane'nin emrine her ay takdir buyuracakları miktarda bir meblağ tahsis edilmiştir. Sultan Vahdettin bu teklifleri münasip bir lisanla ve teşekkür ederek reddetti. Oysa yurt dışına çıkarken emrinde hazineler olduğu halde şahsi parasının ve hanedan armasının dışında tek kuruş almamış. Bu konuda muhalifleri iftira atmaya bile cesaret edemediler. Okumak üzere hazine dairesinden aldığı kıymetli bir kitabı dahi makbuz mukabili iade ettikten sonra yurt dışına çıkmıştı. Millet malına bu kadar hassastı. Bu hassasiyeti yüzünden kısa süre içinde parasız kalacak, hanedan armasının üstündeki kıymetli taşları söküp sattırarak bir süre daha yaşayacak, böyle bir zaruret içinde yaşarken bile İtalya kralının teklifine benzer tüm teklifleri geri çevirecekti. Hala Müslümanların halifesi unvanını taşıdığına inandığı için kimseden karşılıksız bir ikram kabul etmiyordu. Bir gün para işlerine bakan Fahri Bey bu tavrını eleştirdi. "Bu kadar ikramı reddediyorsunuz herhalde, mutfağınızda kuru soğan dahi kalmadığını bilmiyorsunuz." dedi. Bunun üzerine Sultan Vahdettin ağlamaklı oldu. "Fahrettin Bey," dedi, "maiyet-i saniyemde bulunmaya mecbur değilsiniz. Bu hayat size zor geliyorsa ayrılınız. Ben Müslümanların halifesi sıfatıyla bir gayrimüslim, yani Müslüman olmayan hükümdarın ihsanını kabul edemem." 16 Mayıs 1926 tarihinde San Remo'da vefat ettiğinde şehrin kasaplarına, bakkallarına ve sair mağazalarına önemli miktarda borçları vardı. Alacaklılar padişahın öldüğünü duyunca koşup alacaklarını istediler. Aksi gibi hiç kimse de borçları ödeyecek kadar para yoktu. O zaman da cenazesini haciz ettiler. Bu sözün tam manasıyla bir hicran ve hüsran sayfasıdır. Hatası sevabıyla Osmanlı Devleti'ni yönetmiş bir Halife-i Rûh-i Zemî'nin cenazesi gurbet ellerde ortada kalmıştı. Çocukları hıçkırarak ağlaşırken ona ücretsiz hizmet eden adamları derin acılarını içlerine atarak para bulmak için sağa sola koşturuyorlardı. İsteseler elbette İtalya hükümetinden gereken parayı alabilirlerdi. Ama gayrimüslimlerden sağlığında almadığı yardımı ölümünden sonra alarak ruhuna edecekleri ihaneti düşünüyorlardı. Başka çare kalmayınca arka kapıdan cenazeyi kaçırdılar. Selahaddin Eyyubi türbesine defnetmek üzere vasiyeti gereği Şam'a götürdüler. Daha sonra Suriye ve Mısır Müslümanlarından toplanan parayla padişahın borçları kuruşuna kadar ödendi. Ama adı geçen türbede yer kalmadığından Yavuz Sultan Selim Camii haziresine defnedildi. Öldüğü güne kadar gelip giden herkese Türkiye'den haberler soruyor, Cumhuriyet'in kurucuları hakkında ileri geri konuşmaya yeltenenleri sert bir hükümdar bakışıyla susturup, "Onlar bizim paşalarımızdır, gıyaplarında konuşulmasını arzu etmeyiz," diyor. Saltanat ve sarayın yıkılması önemli değildir, önemli olan milletin kurtulmuş olmasıdır şeklinde konuşup şükrediyordu. Yavuz Bahadıroğlu. Not: sürgünde bulunan Abdülmecid oğlunu Kurtuluş Savaşı'na göndermiştir. Not: aynı konu CNN Türk'te 8-7-2008 günü anlatıldı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 88.